Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Cuma gününde teknoloji oyun haberlerini sunmak üzere tekrar ve tekrar birlikteyiz. Sürekli tekrarlıyoruz güzel bir şekilde.
Bir rutini. Tane çeksek sürekli videonun başına o girse. Biz yorulmasın.
Baştan bir intro ile değil mi? Ama işte hep aynı gömlek, hep aynı şey olacak. Gerçi belli bir yerden sonra bakıyorum, o kadar fazla çekmişiz ki ister istemez gardırobu değiştirmeyince tekrara veriyorsun. Ben şey yapıyorum artık. Bir önceki hafta ne giymişim diye bakıyorum.
Ben artık şey gömlekten vazgeçtim ya. Yakında yorumlarda hayat sana vay kiki vay vay yorumları gelmesin diye. Artık nerede olacak görüyor bizim arkadaşlar. Vay abi vay kikiden mi giymiş?
Çünkü şöyle bir şey
değiştiriyorum
var.
Değiştiriyorum artık.
Sadece ikisi biri takip eden bir kitle var. Evet, başka video izlemeyeyim. O arkadaşlar. Doğal olarak hep aynı şeyi giydiğini görebiliyordu. Sen hafta içi değiştirsen de bir sürü şey.
Abi her aynı şeyi giymişsin diyor. Şimdi şöyle bir şey. Geliyorsun gün içerisinde 4 tane video çekiyorsun. Onu 4 güne bazen yayarak yayınlaman gerekiyor. Adam diyor ki abi 4 gün önce de bunu giyiyordun. Ama yani
ben Zuckerberg gibi aynı gardıroptan yani giyiniyorum diye gezersin.
Aynen öyle.
Teknoloji tarafında AMD ile başlayalım. Sonrasında Nvidia ile ilgili bir haberimiz var. AMD GPU Open girişimini başlattı arkadaşlar. Bir web sitesi açtı ve geliştiricilere GPU'ları ile ilgili bir sürü kaynak sağlıyor. GPU performanstan maksimum yararlanmak için gerekli araçlar var. İşte AMD'nin geliştirdiği TSFX gibi bazı teknolojilere rahat ulaşım için yine oradaki tool'ları indirip kullanabiliyorsun. Ve aslında amacın ya bu gelişimin özellikle hedeflediği kitlelerden bir tanesi Linux geliştiricileri. Daha öncesinde ben birçok kez bahsetmiştim. AMD aslında Linux geliştiricilerine GPU'nun bütün özelliklerini açıyor. Dokümantasyon var ama ortada çalışma yoktu. Şimdi onların bu dokümanlara daha rahat ulaşabilmesi, birlikteliğin daha iyi gidip GitHub'tan işte o yaptıkları girişimleri, program parçalarını birleştirebilmeleri için böyle bir platform açtı ve hizmete soktu. Linux tarafında daha iyi sürücüler için bu platformun yararlı olacağını düşünüyor firma. Orada Linux tarafında çok gerideler. Çünkü aynı bu şekilde insanlara bırakırsan bu işi, insanlar yapmıyorlar. Yani. Çünkü GPU, sürücü yazma gerçekten çok yüksek maliyet gerektiren, çok bilgi gerektiren, uğraş gerektiren bir iş. Açık kaynak kod için de insanların zaman ayıracak vakti yok o kadar. Tamam, bir girişim olur, sen bir şey ortaya koyarsın koskocaman düzgün bir olayı. Onun üstünden ondan bir gelişme belki olur. Tamam, adam ihtiyacına göre özelleştirir ama ortada düzgün bir iskelet yokken üstüne insanların bir şeyler yapmaya başlaması zor tabii ki. Nvidia tarafında ise kapalı bir yapı gidiyor Linux'ta ama Linux camiasına baktığımızda hala da Nvidia sürücülerinin çok daha iyi bir seviyede olduğunu konuşuyorlar.
AMD'ye peki yarar mı dersin bu sürücülerin daha iyi çalışması konusunda?
Bilmiyorum ben. Yani bundan önce de zaten çok farklı bir konumda değillerdi. Her şeyi paylaşıyorlardı. Bir şey yaramadı. Bakalım belki bu atılımdan sonra yarar.
Bir şeyler değişir.
Yani çünkü firmanın maddi gücünü kullanıp o geliştiricilerini kullanıp orada şeyi canlı tutması lazım. Platformu. Geliştiricilere daha fazla şey sunması lazım. Belki de para vermesi lazım belli başarı ulaşanlara, bilmiyorum.
Yani belki de
teşvik, evet, açık kaynak kodu teşvik etmesi lazım. Sonuçta bu AMD'ye yarayacak bir olay. Hani açık kaynak kodda adam niye uğraşsın ki o kadar? Onu da bilmiyorum tabii.
Yani işte
geliştiricilere sormak lazım varsa eğer.
Boş vakti olması lazım, zengin olması lazım.
Evet. High bandwidth memory olayını biliyorsunuz. Fury serisi ekran kartlarıyla beraber AMD tarafında görmüştük. Yüksek band genişliğine sahip bellekler üst üste aslında dizilmiş. Bizim çok böyle basit bir mantıkla, RAID mantığında çalışan bellek birimler olarak düşünülebilir. Ultra yüksek hızlar sağlıyorlardı. GPU'ya çok yakın oldukları için de çok verimli ve küçük kartlar elde edilmesine olanak veriyorlardı. Şimdi ise High Bandwidth Memory 2 teknolojisini kullanan Titan X2 ile ilgili bazı dedikodular ortaya çıktı. Ve şu anki Titan X'ten 1.8 kat daha güçlü olacağı konuşuluyormuş ekran kartının. Eğer öyle bir şey ortaya koyarlarsa tek GPU'da onu cheat hali ne yapar? Yani düşünmek gerçekten çok güç. 4K oyunculuğa gerçekten tam bir başlangıç kartı olabilir. Yüksek detayda doğru dürüst oyun oynayabileceğin bir kart olabilir Titan X2. AMD tarafında ise Fury X2'ye karşılık bu atılımın yapılacağı konuşuluyor. Ve güzel haberse Nisan ayında lanse edilebileceği söylenmekte ekran kartının. 16-32 GB belleklere sahip iki farklı model olabileceği konuşuluyor ki ekran kartlarında gelinen seviyeye baktığında uç nokta.
Uç nokta için. Oyunlarda inşallah bunların hakkını verecekler.
Hakkını verirler. Şimdi 4K oyunculuk istiyorsan bir şekilde ekran kartının hakkını veriyor olması lazım. Yoksa şu anki oyunlar 4K'da çalışmıyorlar biliyorsun.
Acaba bizim izleyicilerimiz, takipçilerimiz arasında 4K oyunculuğa adım atmış olanlar var mı? Merak saranlar var mı? Çok merak ediyorum.
Ya şöyle bir durum var. YouTube'da ünlü teknoloji editörlerinden birisi var. Time dergisinde falan da ismi geçen MKBHD diye bir arkadaş var. Evinden işte odasından daha doğrusu yurt odasından videolar çekiyor. 4K videolar çekiyor. Geçen bir istatistik yayınlamış. Milyonlarca izlenen videoları var adamın. Orada sadece takipçilerinin %0.01'i 4K video izleyebiliyor. Yani yurt dışında bile oran
geçtim
buysa.
Geçtim oynamayı izledim.
Yani oynamayı geçtim. Çünkü 4K izleyebilecek ama ne internet ne donanıma sahipler.
Peki hani merak konusu olarak soralım. Yani imkanlar olsa tabii ki herkes 4K'da oyun oynamak
tabii
ister.
Tabii oynamak ister ama kaçınızda 4K bir monitör var demek daha iyi olur izleyenlerimizin. Yani olur. Evet, en azından yani oynamayı geçtim. Ya 4K da, bir monitör ve altında da bir soru soralım. 4K oyun oynatabilecek sistem var. İki soru olsun değil mi?
Tabii.
Evet. Güzel olur.
Buradan da performans canavarı olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama The Division betası başlamak üzere arkadaşlar. Hatta Xbox One üzerinde başladı dün. Bugün de hatta şu anda saatimiz 1.
Başlamıştı. Biz akşam saatinde yayınlıyoruz.
1,5-2 saat sonra da PC ve PlayStation 4'te arkadaşlar açılışını gerçekleştirecek. Kapalı beta olarak geçiyor ama beta kodları da sağda solda satılıyor. Aynı şekilde Nvidia tarafından da bölüm sonu canavarı üzerinden kodlar dağıtılıyor arkadaşlar. Aynı zamanda eğer ön sipariş ettiyseniz de oyunun kapalı betasına girebiliyorsunuz. Kapalı betada arkadaşlar Xbox One kanadında ilginç bir görsel dikkatleri çekti. Normalde konsollarda alışık olmadığımız, hiç de görmediğimiz bazı grafik ayarları. Tabii ki de PC'lerdeki kadar gelişmiş, PC'lerdeki kadar bol seçenekli bir grafik ayarından bahsetmiyoruz ama mesela Chromatic Aberration diye bir seçeneğin açılıp kapatılıyor olması ki bu Motion Blur'a benzer bir efekti Division'a katıyor. Bunun açılıp kapatılıyor olması, kullanıcılara sunulmuş olması çok enteresan bir detay. Bunun ya, dışında
ben onun performansla çok ilgili olduğunu düşünmüyorum
bu
ben.
Görsel şey bazıları motion
biraz görsellikle
beğenmeyen
ilgili
insanlar var. Onlarla alakalı olabilir. Bir de image yani şeylerin nesnelerin keskinliği de
keskinliğini
var.
Keskinliğini ayarlayabiliyorsun.
Bu da belki performans olarak etki eder mi etmez mi?
Şartlısı bir görüntü kesme ayar ama televizyonlarda bile var. Yani o da tam şey değil. Performansla alakalı değil.
Performans ama işte baktığımız zaman ya şimdi en azından şu motion blur'un açılıp kapatılması bile bir görsel yani konsollarda alışık olmadığımız bir görsel ayar olarak duruyor benim gözüm.
Yeni acaba beta'da koymuşlardır. Belki de şeyi test edecekler. Acaba sharp mı oynamayı seçtiler yoksa normal mi oynamayı motion seçtiler? Blur'u... Ona göre tek seçenek de gelecek.
Zaten baktığımız zaman
çoğunluğun sevdiği şeye göre.
Şeyi pek sevmiyorlar. Motion blur efekti oyuncular tarafından çok beğenilmeyen.
Evet, çünkü çok hızlı hareket ettiğinizde etrafı bulandırıyor ve detayları kaçırmanıza neden oluyor. Özellikle bu tip aksiyon oyunlarında hiç kimse seçmiyor.
Hele hele bu kadar
seçmiyor.
Etrafta nesnenin teçhizatın bulunduğu evet. Oyunda da kesinlikle görsel olarak bir kısıtlama getirebilir. Bunun yanı sıra bir test de yayınlandı. FPS testi yayınlandı Xbox One için arkadaşlar. Dediğim gibi PlayStation 4 ve PC için de büyük ihtimalle hafta sonu bolca testle karşılaşırız.
Bu arada PlayStation 4'te şey duydum, onu da söyleyeyim. Ücretsiz ön sipariş veriyormuşsun oyunu, para çekmiyormuş. Betasını oynayıp iptal ediyormuşsun.
Olabilir evet, evet öyle bir şey ben
eğer
de
eğer 2 gün için 30 GB'ı göze alıyorsanız.
Daha iş işten geçti ya. Yetiştirin yani evet. İnterneti çok çok iyi olan arkadaşlar yetişebilir diye düşünüyorum. Baktığımız zaman arkadaşlar Xbox One üzerinde Division'ın 30 FPS altına en yüksek tansiyonu yüksek anlarda bile düşmediğini görüyoruz. En azından konsol cephesinde Xbox One için oyunun performansıyla başarılı olduğunu söyleyebiliriz deyip buradan topu sana bırakıyorum.
Evet. Ülkemizden bir haberle devam edelim. Aveya ve TTNet artık yok. Çok sevdiğiniz iki firma. Özellikle TTNet. Türk Telekom çatısı altında toplanmış bulunuyorlar. Ve yine logosuyla beraber Türk Telekom bunun lansmanını gerçekleştirdi. Aveya kullanıcıları cep telefonlarında Türk Telekom yazısını görmeye başladılar. Ben burada merak ediyorum aslında. Bunu da sormak istiyorum. Türk Telekom yazısını görmek sizi memnun etti mi? Yani mesela benim eşim pek beğenmedi. Ya niye Türk Telekom yazıyor?
Aynı şeyi benim onda söyledi. Ya Türk Telekom yazıyor.
Saçma sapan
yazıyor. Sanki böyle virüs bulaşma.
Yani Türk Telekom yazıyor falan diye.
Ölecek şimdi, mi?
Mağazalar falan da birleşecekmiş ve oradan işte TTNet modem satın alabilirken, internet hizmeti satın alabilirken aynı zamanda gidip hat da satın alabileceksin. Hepsi Türk Telekom çatısı altında birleşti. Bir reklam da yayınladılar hadisenin falan oynadığı. İşte fiber sardık her yeri falan filan diyorlar.
Kablolar geçiyor memleketin
yani her yerine. Yani kablo mablo geçiyor. Genel olarak kullanıcılara isyana bakıyorsun. Senin bulunduğu bölgeyi biliyorsun. Ben kendi tarafımı biliyorum. Yani süper online falan olmasa, kablolu falan olmasa ayvayı yedikken ne canlı yayın yapabilirsiniz şu anki. Her şeyi geçtim. TTNet fibere sahip olup canlı yayın yapabilen yok. Upload yine sınırlı çünkü adamlar.
Ya oradaki fiber birazcık
Tam fiber de ne kadar fiber değil zaten. Şimdi genel olarak
HD Ready gibiyim.
Bir toplantıda biz sormuştuk geçen sene. Demişlerdi ki bize biz bulut altyapısına inanılmaz yatırım yaptık. Bulut hizmeti veriyoruz falan. Söz istedim. Dedim ki ya dedim bulut deyip duruyorsunuz dedim. Türkiye'de internet servis sağlayıcıları için en kötü upload hızları size dedim. Yani download'ı geçtim. Upload vermiyorsunuz ki millete bulutu kullanabilsin. Orada bir bozuldular falan. Sonra dediler ki 6 ay içinde bunu çözüyoruz toplantıda. Tam bir sene oldu. Geçen Şubat ayıydı.
Bir alt ayda
Mobil
sen
Dünya
verdin.
Kongresi'ydi. Hadi bir altta biz verdik. Yok. Değişen ortada bir şey yok. Yine adil kullanım kotası ve upload hızlarıyla ilgili bir soruyu da bu Türk Telekom lansmanında Erdi sordu. Orada da dediler ki bitiyor artık falan filan. Yani, soru gelince bitiyor ama ortada bir şey yok.
Genellikle o anda kaçamak cevaplar. Evet, yani hallediyoruz az kaldı ki, bitti geçiyor gibisinden. Ben şeyi istiyorum ya, Uydunet olsun, Süper Online olsun, bunların daha fazla kişiye ulaşması gerekiyor. Mesela ha bilmiyorum, reklam gibi olur mu olmaz herhalde ama Süper Online'ın gece tarifesi var.
Evet, müthiş şeyler var. Şimdi hiçbir şekilde kotaya dahil olmuyorsun. Uydunet'te de var.
Uydunet'te de var. Evet. Yani bunlar çok kıymetli. Ki gece 12'den sonra aktif olarak interneti kullanan bayağı bir oyuncu arkadaşımız veya teknoloji sever arkadaşımız var.
Gece bırak, PlayStation'lar oyunu gece indirsin.
Ha mesela o da bir çok güzel detay.
Kotandan gitme, 6-7 lira bir para alıyorlar yani artık sende. Yani
sonuçta 50-60 GB'lık oyunlar gelmeye başladı. Hani 30-40 GB'lık olanlar var.
Yani adil kullanım zaman kotası bir sıkıntı ama şu anda Super Online ve Kablo'da bunun çözümü var.
Gece kuşu muydu? Neydi?
Evet, gece kuşu diye tarifeleri var ikisinde de. 6-7 lira ek bir para alıyorlar ve sınırsız download yapabiliyorsun hızında. Kotandan gitmiyor
ve mesela kotan dolduğu zaman da yine cüzi bir miktarla arttırabiliyorsun.
Evet, öyle
böyle
seçenekler
şey
var.
Ürün yerleştirme gibi hissediyorum böyle olduğu zaman ama ben insanların paralarının karşılığını alabileceği bir hizmetle karşılaşmasını isterim. İnşallah herhangi bir şekilde reklam olarak algılanmaz burada.
Yani sonuçta servisleri kullanan bilen biliyor. Sıkıntıları varsa da her zaman bizim formlarımızda paylaşabiliyorlar zaten. Windows Phone'un başındaki ismin iPhone kullandı ortaya çıktı. Bu olay müthiş gerçekten.
Ya ben hepsini kullanıyorum, test yapıyorum.
Joe Belfore, teknoloji takipçileri yakından tanıyorlardır zaten bu ismi. Windows Phone grubundan sorumlu. İşte başkan yardımcısı kendisi. Telefonlardan sorumlu ve genel olarak bir tatile çıkmış. 9 aylık bir tatil. Nasıl bir tatilse artık. Ne yapayım?
Değişik de bir imajı var arkadaşımızın. Evet.
Ve bir tweet atmış tatiliyle ilgili. Bir uygulamayla işte baktığında onun nereden geldiği belli. iPhone'dan atıldığı ortaya çıkmış. Çok böyle tepki alınca da demiş ki ben her cihazı test ediyorum falan filan. Ya şimdi arkadaş.
Bana her yer Windows Phone.
Değil mi? Yani ondan sonra da geçen bir tweet atmış. Palm Pre çok güzel bir cihazmış. Geride bıraktım, onu da kullandım. Şimdi hani bir hap yedi ya, onu düzeltmeye çalışıyor üstüne. Kendi bile Windows Phone kullanmıyor anladığım kadarıyla. Palm Pre'yi falan çok sevmiş mesela. Ve diyor ki rakipleri denemem lazım. Arkadaş sen zaten rakibin bu saate kadar ne yaptığından haberdar değilsen o işi bırak be. Yani
ya büyük ihtimalle yakalanmış bir şekilde
yakalanmış,
onu
yapıyor işte.
Şey yapmaya, örtbas etmeye çalışıyor. Kullanıcılar
da şey demişler, o bile anlamış olayı. Zaten sen bize update'i ver, 9 ay ne tatili falan diye de saydıranlar olmuş.
Ama yakalanmış.
Buradan da zaten Windows'un mobildeki geleceği hakkında bir izlenim sahibi olabilirsiniz şu anki durumu hakkında.
Evet.
Bir de bir haber vardı, onu da söyleyeyim bu arada. Windows 10 satışları %50 oranında düşmüş yeni Windows 10'a ve işte 950 XL gibi cihazlara rağmen. Evet. Ama Türkiye'de artacak diye bekliyoruz. Forumlarımızda bayağı bir kitle var. Bekliyor sabırla.
İnşallah.
Onlar şeydi. Yine bir gizli bir şey varmış. Onu aktif ettiklerinde şey olacak. Çok rekabetçi bir sistem olacak.
Bir 10 sene daha gidecek evet, falan gibisinde. Her neyse, oyun dünyasına geçelim arkadaşlar. Remedy, Max Payne serisiyle birlikte tanınan, daha sonra Alan Wake'le birlikte de namını duyuran ekibin yeni oyunu Quantum Break, Xbox One platformuna özel gelecek. Ama Brezilya'da bir derecelendirme kurumu oyunu PC içinde derecelendirdi arkadaşlar. Zaten açıkçası beklediğim bir şeydi benim. Nitekim bu firma PC bazlı bir firma. Her ne kadar Microsoft'la sıkı bağları olsa ve hem Alan Wake hem de Alan Wake'in yan senaryo oyunu American Nightmare önce Xbox 360'a da çıkmış olsa daha sonra PC'ye gelmişlerdi. Ben bunu Quantum Break için de bekliyordum. Başlangıçta ekmeğini bir Xbox One'da yiyecekler Quantum Break'in. Daha sonra bu isim, bu önemli isim PC'ye de gelecekti. Son derece sevindirici bir haber olarak görüyorum. Xbox One için 5 Nisan tarihinde çıkışını gerçekleştiriyor. PC'de de bekleyeceğiz bakalım ne zaman çıkışını gerçekleştirecek ama Rise of the Tomb Raider'a baktığımız zaman 2 ay sonra PC'ye de geldi. Evet. Çok fazla vakit kaybetmeden de umarız PC'ye gelir de daha
aslında
fazla oyuncu.
Aslında güçlü PC'm varsa Xbox One almana gerek kalmadı. Git PlayStation 4 al diyorlar herhalde.
Yani öyle de diyorlar da ben yine de bilmiyorum ya, konsolun yeri başka benim nezdimde. Diyeceğim de ben de artık PC'de
ya. Bu da öyle bir şey. Ben de hepimizin anılarında güzel bir yere sahipler konsollar.
Bir Halo 5 oynuyorum. O kaldı. Evet. Yani işte Gears of War falan var. Gold'dan güzel.
Halo'yu getirmezler herhalde değil mi?
Halo'yu da getirirlerse bir şey kalmadı zaten. Evet. Halo konsol FPS'si olduğu için her ne kadar zamanında PC'ye de
ama Halo 5 bakma PC'ye şu anda çok yakın. Yani FPS dinamikleri olarak.
Ya tabii biraz daha hızlandırılmış. FPS yani sonuçta gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra PC'de de oynanır canım, oynanmaz diye bir
ya
şey
şimdi
yok.
Halo serisinde eskiden şey yoktu biliyorsun, silah yakından görme falan, sağ tuş olayı falan, koşma ya, vesaire gibi
nasıl
şeyler.
Nasıl diyeyim, vardı da her silahta yoktu. Şimdi her silahta var.
Şimdi yani normal bildiğimiz o FPS'lerden alıştığımız dinamiklerin hepsi var.
Yani hemen hemen var ama çok güzel trikler de getirmişler de şimdi bu tamam mı Halo 5 incelemesine doğru kayar. O yüzden ben bir sonraki haberime geçmek istiyorum müsaadenle. Resident Evil serisi de arkadaşlar ki Mesut'la birlikte GameCube'e çıkmış olan bundan 10 sene evvel Resident Evil Zero'nun remaster sürümünü İkisi bir oyunda formatında böyle güzel güzel gidiyoruz.
Hatta evet, bölüm sonu canavarın YouTube olursa, kanalından izleyebilirsiniz.
Kesinlikle arkadaşlar, bir bölüm daha bugün vaktimiz olursa muhakkak çekeceğiz. Resident Evil serisi de hem eski günlerini yad eden hem de böyle yeni arayışlar içerisinde olan bir seri. Biliyorsunuz firma farklı şeyler denedi. İşte aksiyona bolca yol verdi. En son bir Resident Evil Operation Raccoon City vardı. Takım bazlı bir oyun.
Makine tüfekten koşa koşa.
Evlerden Irak. Şimdi Umbrella Corps geliyor. Umbrella Corps aslında bu mantıklı ilerliyor ama Umbrella Corps bu yayınlanan son tanıtım videosuyla birlikte beni birazcık cezbetti. Ghost Recon'a benziyor aslında bir noktada da Mesut. Resident Evil serisindeki önemli haritaları almışlar. Oyun alanı haline getirmişler ve bu oyun alanında sen bir takımsın, ben bir takımım. İşte beşerli gruplar. Ortada zombiler var. Zombileri kullanarak birbirimize üstünlük sağlamaya çalışıyoruz. Mesela ben zombi alıyorum. Etten bir duvar örüyorum önüme. Atıyorum bunu köşeye. Çat çat onu sıkıyorum.
Ya işte güzel görünüyor da oyunda acaba o dinamikleri nasıl kullanabileceğiz?
Ha, şimdi o çok önemli. Dinamikler nasıl olacak? Teçhizatları nasıl kullanabileceğiz? Ve bunun yanı sıra oyun ne kadardan çıkacak? Evet. Şimdi bir senaryo modu olduğu söyleniyor. Senaryo modu dediğinde aslında bölge bölge
co-op
ilerliyorsun.
İlerleyeceğiz ha, bir ihtimal.
Şey co-op değil. Hikaye modu tadında ilerliyor ama tam olarak da hikaye de sayılmaz. Soran olursa hikaye modu da var. Şöyle bir 30 dolara falan çıksa alıp denemeyi
hayaller
istediğim dünyası, oyunlardan bir tanesi.
Hayaller Paris, gerçekler 60'da.
PC ve PlayStation 4 için Mayıs ayında çıkacak arkadaşlar oyunumuz. Açıkçası Resident Evil serisinin aksiyona kaymasından yana değilim.
Xbox One'a yok mu?
Xbox One'a gözükmüyor şu an.
Yok sana oyun.
Yani büyük ihtimalle çıkmayacak gibi çıkabilir. Bilemiyoruz arkadaşlar bu.
Değişik bir durum.
Capcom ile Microsoft arasındaki bağlantılarla
Street Fighter için yapıyorlar ya. Herkese Street el Fighter sıkışıp çakıyor. Hani Xbox'a çakıyor. Bir tane GIF var öyle biliyor musun?
Böyle eğiyor kafayı falan eğiyor böyle. Street Fighter 5 de çok önemli bir bence şey.
Bence dövüş de ya. Şimdi olarak dövüş oyunu olarak baktığı zaman dünyada birkaç tane isim var. Herkesin bildiği ve oynamak istediği.
Ki Mortal Kombat 10'da 9'un etkisini
ya,
oluşturamadı
bence. Ya o çok
bence.
Kötü bir oyun oldu. Ben çok büyük beklenti için dedim ilk yayınlıkları videodan sonra da berbat bir oyun çıktı. Street Fighter şimdi tek umudumuz ve 5 özellikle inanılmaz geliştirmelere sahip bir oyun. Herkes inanılmaz beklemiş.
Ya, tam içinde. Anlamıyla bir yeni oyun olarak. Mesela evet. 4'ten sonra 5. O 5'in hakkını veriyor. Mortal Kombat 10 öyle değildi.
Yok ya.
9'un üstüne değil. Böyle bir şeyler koyup.
İsmini kullanmışlar resmen. Hiçbir şey koymamışlar. Ya, 9'da
betala. Çok güzel bir geri dönüş evet. Yaptılar ama 10'da
yok ne yazık ki onu yaşayamadı.
İstediğini sunamadı açıkçası.
Şimdi zenginin malı züğürdün çenesini yorar hesabı ondan konuşacağız.
Hadi o zaman
uzun bir haberimiz var. 2016 yılı itibariyle dünyanın en zengin 50 kişisinin ismi yayınlandı arkadaşlar. Biz tabii ki teknoloji odaklı çalışıp bu listeye girebilmiş olanların isimlerini sizlerle paylaşacağız. Zaten ikona baktığımızda birçok firma yani birçok insan teknoloji şirketi başında buralara kadar gelmiş. 1.46 trilyon dolara hükmediyormuş bu 50 kişi. Zaten dünyanın %1'i mi %99'undan fazla kazanıyor? Öyle bir şey yani.
%2'ye %98 mi? Neydi
öyle bir yoksa? Değişik bir dağılım var dünyada da. Adaletsiz bir ne yazık ki gelir dağılımı mevcut. Biz çok konuşmayalım bu dağılım malmışları. Fiyatlara ve paralara bakalım. Kimde ne kadar varmış? Birinci sırayı Bill Gates yine kaptırmamış ve 87.4 milyar dolarlık servetiyle arkadaşlar Microsoft'un getirdiği güçle en zenginler listesinde başta durmaya devam ediyor.
Maşallah.
Bir sonraki sıralamada yani teknoloji sıralaması teknoloji şirket olarak baktığımızda Jeff Bezos var 56.6 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un kurucusu kendisi. Yine tanıdık isimlerden biri Larry Ellison 45.3 milyar dolarlık servetiyle Oracle'ın başındaki isim. Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg aslında kurucusu diyelim sahibi diye bir şey yok bu şirketler halka mal olmuş büyük şirketler artık. 42.8 milyar dolarlık servetiyle arkadaşlar o genç adam.
Takip ediyorum ya çocuğunun falan fotoğraflarını paylaşıyor.
Genç ya var, kaç yaşında hepsinde. Mesela IKEA'nın yine kurucusu var. Neymiş? Ingvar Komprat. Bunlar herhalde farklı okunuyorlardır. Ben Türkçe'ye çeviriyorum yani direkt okurken. 39.3 milyar dolar varmış. Ya ben neyi çözemiyorum biliyor musun? Bırak 39.3 milyar doları. Yani şu 39'u at 0.3 milyar var ya.
Onu bana versin.
O bende olsun. Yani keyfine bakarsan hayatını yaşarsın. Değil mi? Bir şeyler yaparsın.
Tabii canım.
O da makine gibi çalışıyor. Çok da değişik bir şey o. Kazandıkça daha fazla istiyormuşsun. Öyle bir şey de duydum tabii
ya
de.
Ya şey canım o kesin. Bir kere yani şu çok şimdi felsefeye falan girip insan nefsi falan filan diyeceğim de hakikaten öyle bir şey abi. Doyumsuzsun yani.
O... Allah insanın gözünü parayla kapatmışsın. Biz çok mutluyuz onlar mutsuz falan diye böyle.
Ya yine bugünümüze şükür sağlığımız evet. Aktimiz yerinde de tabii ben de o 39.3'ün 3'ünü isterim yani.
Değil mi? 0.3.
Ya mesela ne bileyim yoldan
birisi geçerken. Bir talepte bulursak mı? Twitter'dan yazayım mı? Abi 3'ünü bana versene falan.
Şey yapalım tabii Mesut'cum. İban'ını gönder.
Aynen öyle.
İban'ını gönder.
Tanıdık isim yani tanıdık firmalardan bir tanesi Xiaomi'nin kurucusu da ilk 50'ye girmeyi başarmış. 47. sırada 14.4 milyar dolarlık bir servetle oturuyormuş.
Ya şu Koç Industries'i bizim bildiğimiz Koç zannettim ya başta.
Bir de bak.
Yabancı yazılışı falan.
Şeyler var. Ortaklar var. Mesela Li Ka-shing diye bir Çinli var. Facebook, Skype, Spotify gibi şirketlerde melek yatırımcıymış. Onlar da bayağı bir yatırım hisseye sahipmiş. Michel Dell var zaten anlamışsındır. Michael Dell herhalde bu. Dell. Hmm. Yani Dell'in kurucusu sahibi. Genel olarak. Bill Gates ile birlikte Microsoft'un kurucularından Paul Allen var. O da 39. sıradaymış. 18.3 milyar dolar. Microsoft'ta kimin eli değdiyse.
Mutlaka bir evet. Listeye dahil olmuş.
Tencent, WeChat ve Tencent Games gibi firmalarda hissesi olan yine bir Çinli Ma Huateng de. İşte bu Çinliler de şu anda bu tip firmalara yatırım yaparak hep ortak oluyorlar. Evet, Çin'e bir şekilde katkı sağlıyorlar. O da 17.1 milyar dolara 40. sıradaymış. Paralara bak ya, uçuk yani gerçekten. Dehşet rakamlar. Bir diğer haberimiz de komplo teorileri ile ilgili. Hep böyle şey konular. Dikkat ettin mi? Oturdum saatlerce konuşup sonuca varamadım. Yani şey hiç yani işe yaramayan konular yani.
Sinoplular yardımlaşmadan konular.
Şimdi bir fizikçi Oxford Üniversitesi'nden bir olasılık hesaplama formülüyle işte komplo teorilerinin ne kadar saklanabileceği, bir sırrın kaç kişi arasında kaç yıl boyunca sır olarak kalabileceği ile ilgili bir formül üretmiş. Nasıl bir formülse bu artık herhalde.
Zaten geçseydim çok saçma bir matematik.
Yani çok saçma matematikse hesaplama ama formül yok ortada tabii. Bunu da şeyden yola çıkmış. Yani şu ana kadar ortaya çıkan sırlar, o çalışan ekip sayısı, ne kadar sürede ortaya çıkmış falan bunlarla almış bir formül üretmiş. Ondan sonra da günümüzdeki olayları uyarlamış. Demiş ki Neil Armstrong'un demiş aya inip inmemesiyle ilgili sır demiş. Eğer gerçek olmasaydı bunun en fazla 411 bin NASA çalışanı tarafından bilineceği için demiş. Bunun ortaya çıkma olasılığı 3.7 yıl içinde çoktan ortaya çıkmıştı demiş yani bu. Bu kadar saklanamazdı, imkansız demiş.
Mutlaka bir
ama tabii 411 bin NASA çalışanı bu herhalde temizlik işçisinden kapıdaki
çaycısına
o
kadar. Ha,
kapıyı açan adama kadar bu işleri mukafuf mu dedim bir şey vardı.
Olaya hakim olmak diyelim.
Olaya hakim bilgi sahibi diyelim. Şimdi bak benim ucundan
bak şimdi muhafık,
öyle bir isim vardı.
Mutabık mıydı?
Yani neyse şimdi düzeltirler bizi. Bir diğer olayda aşı ve otizm arasındaki şeyin hani olasılığın biliyorsun şimdi otizme aşıların
sebep olabileceği
konuşuluyor. Çünkü otizmin sebebi bilinmiyor arkadaşlar. Anne karnındayken de çocuğun otistik olup olmayacağı bilinmiyor. Hmm. Bir sinir hastalığı aslında o sinir sistemindeki bir hastalıktan kaynaklı. Çocuklar ne yazık ki bildiğimiz bizler gibi sosyal olamıyorlar.
Son derece zeki oluyorlar ama sosyal olamıyor. Temple Grandin diye
bir film var. Orada yanlış bilinen bir olay var, onu da düzelteyim. Ne yazık ki çok üzülerek söylüyorum bunu ama otistik çocukların çok çok çok az bir kısmı yüksek zekaya sahip oluyor. Gerisi ortalamanın altında ne yazık ki yani bu hastalıktan
bu
dolayı.
Bu aslında şey bir yanlış mı?
Toplum tarafından yanlış bilinen bir şey otizm hakkında. Otizm gerçekten farkındalığın arttırılması gereken şu anda birçok ailenin yaşayabileceği ve erken yaşta teşhisiyle o ferdin hayatının değiştirilebileceği bir hastalık. Eğitimle bir sürü şey katılabiliyor. Yani otistik çocuklar mesela konuşamıyorlar, iletişim kuramıyorlar falan denir ama eğitimle konuşmaları,
en azından bir
evet, hayatlarına idame edebilecek seviyeye gelmeleri sağlanabiliyor. Bunu burada söyleyelim. Aşı ile otizmin arasındaki ilişki de eğer böyle bir şey varsa demiş. Yani şu araştırmaları 3.2 ile 34.8 yıl içinde ortaya çıkar demiş. Yalnız ben bu olasılık hesabını anlamadım. Hani şey dersin 3 ila 5 yıl dersin de 3 yılda 34 yıl nedir abi aradaki şey?
Adam işte tuşu yapmak için o zamana kadar ben ölürüm zaten.
Bu arada farkındalık yaratmak için bir şey yapmış. Çünkü kanser araştırmaları yapmış. En sonunda olayı kansere bağlamış. Demiş ki kanser hastalıklarının tedavisi bulundu ama saklanıyor diye de bir geyik var demiş. İşte bu da 3.2 yılda çıkardı şimdiye kadar olsa demiş. Kendisi de kanser araştırmacısıymış. Hmm. Demek ki yani oraya bağlamak için böyle popülist bir haber yapmış.
Öyle bir şey yok arkadaşlar.
İlk önce Amerika'dan başlamış sonra kansere gelip işte araştırmayı mı söylemiş?
Tamamen şey.
Bize de haber oldu işte vakit doldurduk.
Burada. Amiral gemisi komple teorileriyle birlikte kendine yol açmış.
Nereden nereye geldi değil mi? Olabilir.
Evet. Evet tekrardan oyun dünyasına geçelim. DICE tarafından yapılmış yeni Battlefield oyunu 2016 yılı içerisinde çıkacak arkadaşlar. Kim söylüyor bunu? EA'nin finansal şefi söylüyor Blake Jorgensen.
Her yıl bir tane çıkartacağız demişler
yani zaten. Yani Battlefield Hardline gibi büyük bir faciadan sonra ki bu arada da DICE Battlefront'u yapıyordu. Battlefront'tan doğan boşluktan sonra da belli ki Battlefield'da yollarına devam
edecekler. Yalnız Battlefront'taki o grafiksel arayüz yani o tat
görsel olarak,
görsel olarak taşınırsa
çok güzel. Evet. Keşke ama şimdi Star Wars Battlefront'taki daha kısıtlı. Evet, o da hani doğru. Araçlar tamam
bir orada çöl, da araçlar. Doğa muhavurda çok yok yani. Yani gerçi orman içinde de var, çok güzel yerler var. Çöl, evet var var şimdi. Var.
Çok güzel yerler var. Güzel yer. Ormanlık evet. alanlar da güzel. En azından şey diyebiliriz. DICE ekibi için de teknik yükseltmelere kapı açan bir oyun oldu diyebiliriz. Bunun üzerinden gerçekten de yeni çıkacak olan Battlefield daha başarılı
yani bir yeni çıkacak Battlefield'da ne bekliyorsun dersen. Yani senin de sözün ağzına tıka tıka böyle orada başladı mı? Ama birden Battlefield deyince böyle şey oynuyor. Ben çok oynamıyorum ama heyecanlanıyorum. Ben de ayrı bir yeri olan oyun çünkü.
Hepimiz
çok
vakit ya, harcadım. PC oyuncularının hiçbirisi senden ayrı bir şey düşünmüyor.
Abi ya şeyi biliyorsun. Konsol versiyonu tamamen konsol özel olarak geliştirildi. Ve konsol versiyonunda nasıldı? Yıkım inanılmaz seviyeydi.
Bad Company diyorsun.
Bad Company'de.
Bad Company evet.
PC'de hala da o yıkım seviyesine gelemedi. Yıkım seviyesinin artık arttırılması lazım.
Ya bir şey söyleyeyim mi? Acaba dedim biz hani insanlar bazen hatıraları abartır ya. Dedim biz abartıyor muyuz? Bad Company 2'yi kuruyorum. Abi çok tatlı
yok,
oyun. Tüfek bombasını takıyorum koyuyorum. Evet. Açılıyor.
Ya biz öyle kaçıyorduk binaların yani. İçinden vura vura. Kaçıyorduk. Tank da binanın içine giriyordu biliyorsun yani değil mi? Seni öyle abi. Ezerek öldüremiyordu binanın içinde falan. Bina çöküyordu ya.
Komple. Şey vardı onun meşhur bir trailer'ı. Adam evin içine giriyor, C4'leri koyuyor, çıkıyor, basıyor, yıkılıyordu.
Zaten sonradan onları bayağı bir engellemişlerdi ya. Millet artık işin şeyini çıkartmıştı, suyunu.
Bir koyuyorsun 3-4 kişiden gidiyor. Çok güzeldi ya. O Rush modu falan filan. Neyse. SADED'e gelecek olursak arkadaşlar Kasım Aralık ayları içerisinde DICE tarafından geliştirilmiş yeni Battlefield oyununu göreceğiz. Büyük ihtimalle E3 2016'da da bu yeni oyunu böyle bir tam anlamıyla oyuncularla tanıştırırlar. Bir diğer beğendiğimiz oyun bence burada da sen heyecanlanacaksın. Titanfall. Titanfall'un da ikinci oyunuyla birlikte 2016 finansal yılı içerisinde çıkacağını söylüyorlar. Bu arada şunu da altını çizelim. 2016 finansal yılı diyoruz ama bu finansal yıl 2017'nin Mart ayına kadar uzayabiliyor arkadaşlar. Çeyrek dönemlerden oluşuyor. Ve firmalar ikiye bölebiliyorlar da bunu. 2016'nın finansal yıl bitimi dediği de 2017'nin Mart'ına geliyor aslında. O yüzden Titanfall 2'yi hani 2016 sonu değil de 2017'nin başlarında bile görebiliriz.
Titanfall 2'ye de bir tane senaryo modu yakışır artık ya.
Senaryo modu geleceği söyleniyor ve şimdi kimse yoğurdum ekşi demez. Burada CFO çıkıp şey demiş. İşte Titanfall 2'yi gördüm of böyle bir şey olamaz
ama
demiş.
Ama zaten ilk oyun da çok iyiydi. Onun ya, hakkı yendi biraz ya.
Hakkı yendi şöyle bir şey. Hakkını yenmesine sebep olan unsur da oyunun çıkarken biraz daha uygun meblağdan çıkmaması.
Evet, DL,
zaten kısır içeriye bir de DLC paketleriyle.
Sonra onları bedava verdiler kurtarmadı.
Oyunu 5 dolara verip evet. Onun içeriği bedava verdiler. Ha, baştan bunu 30 dolara koysaydı DLC paketlerinde 2 dolar 3 dolar olsaydı bugün bambaşka boyutta olurdu. Topluluğu da eriyip gitmezdi evet. Titanfall'un diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten yani hiçbir şekilde hız kesmeyen müthiş bir aksiyon dolu.
Çok keyifliydi ya.
Atmosferi vardı.
Sürekli ölsen bile yani böyle hiç keyif alıyorsun. Çünkü neden bilgisayar karakteri falan öldürüp kendini tatmin ediyorsun.
Yani şey. Ya kimi oyuncular da mesela bunu beğenmedi. Yapay zeka olmasın falan dedi ki daha sonra şeyi de eklediler. Sadece pilotların olduğu bölümler de eklediler vesaire. Benim büyük heyecanla beklediğim bir diğer oyun arkadaşlar. Mass Effect Andromeda'da yeni üçlemenin başlangıcı olacak oyunda. Yine bu dönem içerisinde çıkışını gerçekleştirecekmiş. Büyük heyecanla bekliyoruz. Zaten baktığımız zaman EA'nin en ağır topları diyebileceğimiz oyunlar
evet,
bunlar.
Evet gerçekten mükemmel isimler yani.
Valla büyük heyecanla bekliyoruz. Buradan sana topu bırakayım yoksa bir haber daha sunayım mı?
Ben söyleyeyim istersen. Buradan bir tane haberimiz var. Peki. Özellikle soğuk günlerdeyiz. Gerçi soğuk günler yavaş yavaş İstanbul terk ediyor ama ülkenin geneli
olan
biliyorsun.
Olan oldu zaten diyorsun.
Hala da karkış etkisi altındalar. Şimdi güneş enerjisinden yararlanma dendiğinde güneş enerjisiyle suyu ısıtıyoruz, elektrik üretiyoruz ama üstümüzdeki elbiseler bizi güneş enerjisiyle ısıtma seviyesine henüz gelmediler. Şimdi özel bir kumaş geliştirilmiş. Bu kumaş güneşten gelen ultraviyole ışınlarla senin daha hızlı ısınmanı sağlıyor. Hatta 2 dakika içinde vücut ısını 10 derece arttırabiliyormuş. İç taraftaki ısıyı.
Peki yani ne kadarlık bir güneş görmen? Hani kışın mesela
ya kış güneşinden işte.
Kış o, güneşi yeterli
güneş yetiyormuş. Bunu. İçine tuttuğu için, yansıtmadığı için güzel. İçine geçmesini sağlıyor ve içeride kalmasını sağlıyor ısı enerjisinin. Eğer gerçekse tabii ki bu yine bir girişim. 140 dolar bağış yap işte sana montu gönderelim çıktığında falan filan der gibi bir girişim. Ama eğer gerçekse devrim yaratmış olurlar ki ben gerçek olduğunu çok düşünmüyorum. Zaten Taha böyle bir şey gerçek olsa bunu hangi yatırımcıya göstersen sana trilyonları verir yani havada kaparlar.
Havada kaparlar.
Yani bunlar birazcık yatırımcılar zaten bize inanmıyor. Böyle bir şey de tam olarak çalışmıyor. Siz hayallerinizin peşinden koşun. Bir de size bir şeyler satalım tarzında
ya
olaylar.
Ya işte bu şeylere dikkatli takip etmek lazım. Bağış sistemiyle çalışan unsurlara, Kickstarter kampanyalarına falan muhakkak aralarında böyle art niyetli olarak veya adamın aklına güzel bir fikir geliyor. Ya bunu birazcık olsun paraya çevirsek kârdır. Benim.
Evet,
böyle
doğru.
Sunabiliyor.
Öyle devam edebiliyorlar ne yazık ki.
Bir şey görmediğimiz müddetçe, hani gerçek anlamda testlerle birlikte yapılmış bir şey görmediğimiz müddetçe hemen böyle para yatırmamak lazım.
Biraz öyle bence de. Zaten son dönemde de fiyaskoları biliyoruz. Yani Kickstarter'da çok fazla fiyasko oldu.
Fazlaca var. Teknoloji cephesinin açıkçası pek takip edilmiş.
Var inanılmaz fazla hani proje bağlamında. Fiyaskoya bağlanmış durumda ve zaten Kickstarter ekibi de bir tane editörü, konusunda uzman bir teknoloji editörünü almış, bu firmaları yollamış gözlemci olarak ve adamın çıkarttığı rapor şöyle: aslında bu insanlar sizi dolandırmamış. Yani ama
size fikir sattı.
Yok, şöyle bir şey Tahla. Şimdi senden ikimiz gerçekten bir fikri bulmuşuz ve ortaya bir prototip çıkartmışız. Ama genel olarak senden ikimizin özelliklerine baktığında dürüst insanlar olmamıza rağmen ticaretten, pazarlamadan, üretimden anlamıyoruz. Kickstarter'dan toplamışsın 10 milyon doları.
Bir tane yapmışsın ama ikinci yapacak üretim ağın yok.
Yani üretim ağın yok. Şey, sende öyle bir yetenek de yok. Yani ondan böyle seri üretime geçirip onu 50 bin tane fabrikayı ayrı yöneteyim, dağıtımı, lojistiği ayrı yöneteyim denecek bir adam değilsin sen.
Fikir üretmek bir noktada şey
getirmiyor. Sen aslında bir firmanın iyi bir çalışanı olabilirsin, tamam mı? Firmada CEO olacak kabiliyet yok ama 10 milyon doları alınca bir firmanın CEO'suyum ben diye çıkıyorsun, tanıtıyorsun kendini, parayı batırıyorsun sonra. Batırmışlar parayı gerçekten adamlar. Yani o paraları kendilerine kullanmamışlar harbiden. Çarçur etmişler anlamadıkları için işten tam. Ürün de
yanlış
çıkamamış ortaya. Evet, insanlara da gidememiş. Yani aslında olayın gerçekliği o. Tamam, bir insan çok iyi bir fikirle ortaya çıkmış olabilir. Elinde de çalışan prototip olabilir ama bu bir bilim insanıdır. Ona yatırımı yaparsın, laboratuvardan çıkmaz. Yani o bilim adamına sen şimdi 50 tane adamı yönet, lojistiği ayrı, fabrikayı ayrı, iş bağlantını ayrı yönet deyince kafası karışıyor tabii. Bilmediği için o iş tamamen gerçekten ayrı bir yetenek gerektiriyor.
Adam kapanacak laboratuvarını, SSK'sı yatacak. Tamam, orada sağlık üretecek.
Maaşını alacak işte.
Kesinlikle.
Bir diğer haberimizde yine otizmle ilgili. Genetik mühendisliğiyle otistik maymunlar üretmeyi başarmışlar genleriyle oynayarak. Bunun için otizm tedavisinde bayağı büyük aşama kaydedebiliriz diyorlar. Çünkü otizmin asıl beyindeki bir bölge var, şimdi ismini unuttum. O bölgedeki hasardan dolayı kaynaklandığı düşünülüyormuş. Ya bir şey söylüyorlardı o sinirlerin bulunduğu bölgeyle ilgili ama otistik farelerde ne yazık ki bu bölge olmadığı için o sinirlerin toplandığı tedaviler zaten hani bir anlamsız kalıyormuş. Tedavi edebiliyorlar mı etmiyorlar mı anlamıyorlar. Otizmin neden kaynaklandığını çözemiyorlarmış şu anda. Genetik mühendisliğini kullanarak şimdi otistik maymunları üretmişler ve onların üstüne deneyler yapacaklarmış. Bu otistik maymunlar aynı gerçek otizm hastalığına sahip bireyler gibi işte göz göze çok uzun bakamama, diğer bireylerle iletişim kuramama, dönen şeylere karşı aşırı ilgi duyma, kendi etrafına dönme gibi eylemler sergiliyorlarmış. Gerçekten otistik hastaların belirtilerini gösteriyor diyorlar.
Ki zaten maymunlar üzerinde bilhassa bu çalışma yapmalarının sebebi de insan beyninin en yakın
beyin olmasından kaynaklı. Bazı yorumlarda hayvanlara işkence yapıyorlar filan diye bazı arkadaşlarımız yazmış ama bir diğer arkadaşımız da yazmış. Benim otistik bir evladım var. Açıkçası ben evladımı deney yapsınlar diye veremem demiş.
Şey de var ama ilaç sektörü, ilaç sanayi
evet,
de tamamen...
Evet, zaten bu işten gidiyor.
Yani, farmakoloji hep bunların üzerinden gidiyor. Maalesef hani benim de tasvip etmediğim bir şey olmakla birlikte...
Mecbur olunan bir şey.
Kobay hayvanlar olmasa bugün zannedersen pek çok
ilaç ve hastalığın çözümü bulunamazdı arkadaşlar.
Ya şöyle çok garip bir şey söyleyeceğim. Ufak bir not, hani alakası yok ama İkinci Dünya Savaşı'nda ilaç firmaları hiç olmadığı kadar, maalesef orada insanlar üzerinde yapılan deneyler de var.
Şimdi
hiç olmadığı kadar
gelişmiş. Şöyle bir durum var. Tabii Amerikalılarda ne kadar iyidir kötüdür bir şey söyleyemem ama Amerikalılar Japonya'ya çıktıklarında orayı fethedip belgeleri ele geçirdiklerini biliyorsun, atom bombasını attıktan sonra onlar pes ediyorlar. Normalde pes etmedikleri için atom bombası yiyorlar zaten. Öyle bir durum var ne yazık ki. Oradaki tüm insanları katlettiklerinde Japon Yarımadası'na çıkıyorlar ve belgeselde şöyle diyor. İşte Japonların Çinliler üstüne yaptığı sadist deneyler, insanlar üstündeki yanlış deneylerle bilim alanında o kadar ilerlemiş ki adamlar. İnsan tıbbı
ya
şey
var
alanında.
Ya, ben şaşırdım. Geçen gün yıl dönümü vardı. Onun üzerine bir makale yayınlanmıştı. Japonlar Güney Kore'den bir sürü kadını, yani seks kölesi olarak.
Evet, o normal
olarak,
bir şey.
İkinci Dünya Savaşı döneminde kaçırıp
Çinlilere
kaçırıp
götürmüşler. Çinlilere yaptıklarını
yani
bir görsen, canlı canlı virüsleri deniyorlar. Sinir gazlarını deniyorlar adamın üstüne. Tepkilerine falan bakıyorlar. Şimdi Amerikalılar onu böyle bir anlatıyor ki. Diyor ki caniler işte yapmışlar falan. Lan adam atom bombası attın. Çoluk çocuk hepsini öldürdün
ya
zaten.
Tabii canım, yani
sen orada de aynı kandan geliyorsun. Ne fark etti?
Dünya Savaşı'ndan bahsediyoruz.
Biri bari deney yapmış.
Herkes birbirini boğazmış.
Sen de atom bombasını denemişsin. Yani şimdi ikisi de sadizm. Yanlış anlamayayım burada. Böyle anlatıyoruz. Çok kötü şeyler ama.
Tabii, ikisi de bir deney aslında.
Abi beni vur ötekine. Diyor ki Japonlar böyle kötü, şöyle kötü. Yani
ya şey
anlatan
mi,
adam Amerikalı olunca tavaf alıyor.
Bombayı taşıyıp atanlar bile biz böyle bir etki beklemiyorduk, şaşırdık falan diye yorumları vardı.
Adamlara zaten söylememiştir herhalde attığım bomba şehri yok edecek diye.
Tabii canım, düşünsene altı bizde kaynamıyor.
Adam çünkü ömrü boyunca 2. Dünya Savaşı'da bombalamayla geçirmiştir ömrünü. Bombalıyor, bir fabrika yok olmuyor. Adam bir attı bir şehir yok oldu yani.
Ve hep onunla anılacaklar, düşünsene. İşte bunlar attı falan. Tamam Amerika'ydı ama taşıyan da bunlardı. Pilotun adı şu şey bu falan.
Hiçbir sıkıntı olmamıştır adamlar, sen merak etme. Ben böyle bir etki beklemiyordum. Bayağı güzel bir ateş çıktı falan diye böyle anlatmıştır. Merak etme sen, evet. Savaş çünkü acımasız bir olay ne yazık ki. Hangi taraftaysanız o tarafı tutuyorsunuz.
Kesinlikle. Buradan Amerika dedik. American Truck Simulator'a bir bağlayayım ya. Bağlamada sıkıntı yaşamadım.
Aynen, şimdi tam böyle gitti.
Biz Türkler olarak arkadaşlar tır simülasyonlarına müthiş bir bağımlılığımız var.
Ya ben bu ilgiyi anlamadım yalnız
çok
ya.
Bilgi,
trafikte bekleyen adam var multiplayer'da abi.
Adam seviyor onu. İstanbul trafiğinden bağımlılık yapıyor.
Nasıl bağımlılık?
Trafikte beklemem lazım. Olmaz. O müthiş haz veriyor bir de. Güzel bir şey biliyor musun? Duruyorsun gişelerden falan geçiyorsun. Sanal ortam ya. Nasıl olsa evinin sıcaklığındasın. Kahveni yudum diyorsun
bu
falan.
Bu hafta sonunda bölüm sonu Canavarıkan'da Yunus'un bir yayını olacak yine Truck Simulator ile ilgili. Tır
evet
sürecek
arkadaşlar. Tam saatinde zaten sosyal medya üzerinden görebilirsiniz sizlerde. Şöyle ilginç bir Tunahan'la birlikte bir detay yakaladık. American Truck Simulator'ın sitesine en çok ziyaret edenler diye bir istatistik var. Birinci sırada Amerika var. İkinci sırada Türkiye var. Yanlışım yoksa hatta birinci sırada Türkiye vardı diye hatırlıyorum. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Çok ilginç yani.
Çok seviyorlar abi, inanılmaz. Çok,
yani Euro Truck Simulator'a dersin ki ya ben bir Avrupa'ya açılayım. Ama America Truck Simulator ona da bir ilgi duyuyor.
Yalan olmasın. İşte geçen Yunus dedi ki abi dedi ya bir konvoy falan yaparız dedi. Siz de satın alın. İndirime de girmişti. 5 liraya emine satın aldım, hı-hı, oyunu. Bir açtım şirkette bir bakayım dedi. Bir saat oynadım. O ços ços gidiyor ya böyle. Tıs, böyle falan yapıyor.
Ama çok
bizim kanımızda bir yerde varmış var ya. Ben anlamadım onu. Var. Hoşuma gitti ya. Bir de şimdi ona otobüs modu falan yazmışlar. Otobüs sürüyor adam.
Neler neler var ya.
Kullanırken çocuğu YouTube'da izledim. Ağzından saylar akıyor. Ya ben böyle bir otobüs kullanmadım. Çok güzel abi bu diye. Kaldırıma çıkıyor iniyor. Süspansiyona bak ya, zıplıyor ya öyle otobüs falan. Yani değişik çok, bir olay
evet,
var
kesinlikle.
Ya.
Kesinlikle. Bayağı bir ilgi duyan bir kitle var. Simülasyon oyunlarına genel olarak ilgi duyuyoruz ama tır simülasyonu denildiğinde genel olarak böyle herkesi bağlayan bir unsur haline gelmiş. Benim de Euro Truck Simulator 2 incelememi yapmama sebep olan şey Donanım Haber forumları. Birisi şey yazmış. Ya Euro Truck Simulator 2 çıktı. Kimse incelememiş falan. Sonra bir gittim bir baktım. 130-140 sayfa olmuş. Bu ne ya dedim, insanlar şey, ne yapıyor? Yani
kim dokunsa bir video çekse 100.200 izleniyor zaten.
Öyle bir şey. Gerçekten de American Truck Simulator arkadaşlar çıkış videosu yayınlandı. 3 Şubat tarihinde erken erişim olarak yine Euro Truck Simulator'ın yapımcıları tarafından piyasaya sürülecek. Şimdi bazı arkadaşlar şey demiş, Euro Truck Simulator varken kim dersin bunu? Aynı ekip yapıyor kardeşim.
Aynen öyle. Yani, Amerika'da olsun, gezmek istiyorsan işte.
Evet, Amerika'da gezmek istiyorsanız Google Maps ile çok yakından bir iletişim kurarak bu oyunu geliştirmişler arkadaşlar. Biliyorsunuz Amerikan yolları
evet,
yani
devasa,
route,
büyük, uzun.
Bayağı bir yani yoğun, kalabalık yani. Adamlar bayağı çalışmışlar kıtayı. 4J'yi de asfaltla donatmışlar nitekim.
Yalnız bunu şey gezebileceğin eyalet sınırlıydı. Bir şeyler vardı şehirler yani, falan. Bir limit vardı. 3 eyalet mi demişlerdi. Bir şey vardı. Evet.
Ama ilerleyen dönemlerde ki yapımcı ekip gerçekten de oyunlarını güzel şekilde takviye eden bir ekip. Yani hakkını veriyor. Erken erişim olarak alacaksınız ama hani ben kolay kolay bu oyunlar için söylemem. Ama American Truck Simulator ilerleyen dönemlerde çok daha dolu dolu içerikli bir oyun haline gelecektir. Ki multiplayer modunun da geleceği söyleniyor. Google Maps'te de yakından çalışmışlar. Son derece gerçekçi yolların oluşması gerçek anlamda bir tır sürüşü deneyimi sunmak için başlangıçta da bir tane lisanslı kamyon olacakmış. İlerleyen dönemde de diğer lisanslı kamyonlar gelecek. Bazı arkadaşlar ben Amerikan kamyonlarını daha çok seviyorum zaten, gelsin oynayalım.
Ya ben o burnu uzun kamyonları pek şey yapamadım, alışamadım.
Aa,
ya.
Niye?
Sevmiyorum
güzel
ben.
Oluyor ya. Benim burunsuz eskiden oyuncaklarım vardı, hep burnu uzun oluyordu.
İşte Amerika'dan geldiği için ister istemez kanına işliyor. Bana çok şey geliyor, gereksiz geliyor bunun uzun olması. Sürüşte engel
sen
gibi.
Düz.
Düz olacak evet.
Yani. İyice dibine yaklaşacaksın. Aynen. Arkadan taciz edeceksin.
Şöyle şey yapacaksın, sıfıra sıfır yanaşıp tabii, adama ölüm korkusu hep yaşatacaksın.
Takip mesafesi falan gözetmeden böyle.
Ya bizde öyle.
Çok
arkadan
güzel
tır
oldu.
Geliyor. Ya selavat çeke çeke gidiyorsun yani yolda, arkadan bakıyorsun diyorsun ki inşallah bir şekilde frene basmam yani.
Ya zaten meşhur bir video var ya, takip mesafesi sis, arabalar birbirine giriyor. Ondan sonra abi küfürlü bir şekilde.
Ha evet.
Oradan takip mesafesine olan ilgimiz alakamızı yorumlayabiliriz.
Engel tanımayan ben bir tekerlekli sandalye haber yapayım. Son haberim, sonra senin kısa kısaları geçelim.
Tamam.
Hızlıca açıklayalım. Hay hay. Tekerlekli sandalye dendiğinde ne yazık ki sosyal medyada da paylaşılan videolarda gördüğünüz gibi ne kaldırım aşabiliyorlar ne de belli engelleri aşabiliyorlar. Bu yüzden işte herhangi biri istemeden de olsa engelli o yoluna park ettiği zaman arabasını, engelliler evine bile gidemiyorlar. Yani kaldırım aşamadıkları için birinin yardımı gerekiyor her zaman için. Bu tekerlekli sandalye gelişen teknolojinin nimetlerinden yararlanarak arkadaşlar engel mengel tanımıyor. Kaldırım, merdiven, her şeyi çıkabiliyor. Sizi dik hale getirebiliyor. Hatta köpeğinizi bile çok rahat bir şekilde gezdirebilmeniz için çeşitli fonksiyonlara sahip. Çok güçlü motorları var. Rampa falan tırmanıyor.
Ya baktığın zaman üstünde. Şekil olarak da mesela kaba saba bir şey yapmamışlar.
Değil, çok rahat.
Çok güzel.
Tapşehir isminde bir alet bu. 35 km ile 45 km arası menzile sahip. 9 km hızla da hareket edebiliyor. Merdivenlere falan geldiğinizde dokunmatik ekrandan modunu değiştiriyorsunuz çok hızlı bir şekilde. Ve özel paletleri sayesinde buraya tırmanabiliyor. Gerçekten videoya baktığımda benim çok hoşuma gitti. Ve zaten bir engelli arkadaşımızı kullanmış. Yani kullanmışlar herhalde gösterebilmek açısından da. Ve sitesine girip şu anda sipariş de verebiliyorsunuz. Birazcık Fransa tuzlu. Kökenli. Evet, Fransa kökenli bir şirket. Zaten bunların hepsinin fiyatı tuzlu birazcık Tahlacığım. Ben şimdi fiyatı da tam olarak görmeye çalışıyorum. Çünkü haberimizde tam olarak belirtilmemişti. Şimdi girdim şuradan bir bakıyorum. Ama bize kontak kur öyle sana fiyat verelim diyorlar herhalde.
Kişiye özel.
Kişiye özel hani bazı şeyler yapacaklar.
Tabii hemen gönderildi falan. Ha,
sana yani. Test için göndereyim bir tane diye. Keşke gönderseler biz de buradan birine hediye etsek böyle bir şey.
Keşke.
Değil mi?
Bir ara
bir yararımız dokunsa aracı olsak.
Plastik şişe kapağı toplama muhabbetleri vardı. Hala
bu lastik şişe kapağı toplama olayında bir olay var. Anlatayım isterseniz yeri gelmişken. Benim haberlerim zaten burada tabii. Bitti. Şöyle söyleyeyim. Şimdi normalde plastik şişe üreten firmaların çevre kanunları gereği plastik şişelerin kadar şişeyi geri dönüşüme iade etmesi gerekiyormuş. Ona göre fazla para ödüyorlarmış. Hmm. Yani eğer geri iade edemezlerse. Çünkü çevreyi kilitlediği için
ceza
ödemesi gerekiyor. Onu bir şekilde depozito gibi toplayıp yani toplamak yükümlülükleri geri dönüşümünü sağlaması gerekiyormuş. Şimdi çok büyük bir lobi kurup baskı yaparak bizim meclisten bir kanun çıkartmışlar. Tamam şişeye gerek yok sen kapağını topla yeterli diyor. O vergi ödememek için.
Orada
o kapaklar aslında direkt olarak o şişe üreticisine yarar sağlıyor.
Daha... Bir şekilde gerçekten de yani o
tamam sağlıyor sandalye... da diyelim ki kapak üreticisine 10 değerlik sağlıyorsa tekerlekli sandalye 1 değerlik gidiyor ya da gitmiyor. Ama asıl olay ya. Yani burada da şeyi söylüyordu engelli vatandaşlarımızı kullanarak arka tarafta çok büyük oyunlar döndürüyorlar kimsenin haberi yok diye. Bu tabii bir komplo teorisi de olabilir. Ben bunu sosyal medyada okudum.
Ha öyle mi?
Ne kadar doğru bilmiyorum. Doğru. Araştırmadım bir şeyini de ama ben böyle bir şey okudum. Sonradan da bana mantıklı geldi. Çünkü mavi şişe kapağı toplayarak ne alaka be Talha?
Değil mi? Komple şişenin kendisini...
Ne alaka? Mavi, komple şişenin kendisini geri dönüştür. Maviyi ne geri dönüştürüyorsun? Mantıken düşününce. Belki de bir yanlışın vardır. İşte birden düzelsin.
Sorgulamadığımız zaman doğru evet. Söylüyorsun aslında.
2 litrelik yani. Şişeyi alıyorsun. Çöpe onu denize atıyorum. Kapağını veriyorum. Aa tamam. Hem çevreyi kurtardın mı?
Ya sosyal medyaya dikkat etmek lazım. Mesela geçen arkadaşlarımızdan bir tanesi bana bir eleştiride bulunmuş. Haklı olarak tabii. Facebook'ta okuduğunuz her şeye inanmayın. Mesela
doğru söylüyor.
Fransa'nın Afrika evet. Vergi muhabbeti falan. Yok da yıllarca sömürmüş. Tamam kabul ediyorum öyle bir şey olmasa da. İnsana inandırıcı geliyor.
Ya sosyal medyanın nesi kötü? Şimdi de son dönemde mesela bazı tipleri gösterip bu tacizciyi herkes görsün falan filan diye böyle fotoğraflar ya. Paylaşıyorlar. Yarın bir gün Allah korusun arkadaşlar olmayacak bir değil. Biri size gıcık kapar. Fotoğrafınızı tecavüzcü diye paylaşır. Çocuk tecavüzcüsü diye. Al başına belayı uğraştır.
Abi her şey var ve yani çok şeyi bulandırmak istemiyorum konuyu da. Tarih mesela bu şeyleri nasıl yazacak? Çünkü nasıl diyeyim ben sosyal medya üzerinde pek çok olay var. Sonuçta tarih kitaplarını bunlar nasıl geçecek bu olaylar?
Değil mi? Anladın bu olmuş ya, geçişler
olmuş mu,
falan.
Olmamış mı? Çünkü Atatürk'ün bir lafını bir başka birine... Veya Mevlana'nın sözünü Atatürk'e.
Ya bu dönemden nasıl bahsedecekler?
Kendi, bak, yani bu dönemden nasıl bahsedecekler? Mesela atıyorum adam kendi bir şey yazıyor belki de şiir. İki mısra. Altına çakıyor Mevlana diye gönderiyor.
Cem Yılmaz'ın bir açıklaması var ya. Benim fotoğrafımı koyup sürekli bir açıklamadan bahsediyorlar. Ben öyle bir açıklama yapmadım diye.
Şey de var onun uçak satın.
Ha o apayrı bir şey gibi. Zaten evet.
Neyse ben de buradan hemen kısa kısa oyun dünyasından birkaç haber paylaşacağım arkadaşlar sizlerle. Arnold Sivas'ta Negezer'in meşhur karakteri. Conan, Barbar Conan, Funcom ellerinde arkadaşlar oyun dünyasında isim hakları ve birkaç böyle bir Age of Conan'dır ve benzeri oyunlardır çıkarsalar da tam anlamıyla tutunamadı. Aslında Age of Conan da güzel bir MMORPG oynuyordu ama tutmadı mı? Tutmuyor nihayetinde.
Age of Conan değil de Conan diye bir oyun vardı. Bir vuruyordun adamı ortadan ikiye bölüyordu falan hatırlıyor musun?
Yok hatırlayamadım ne yalan
böyle
söyleyeyim.
Böyle üçüncü görüş açılı git kılıçta adam biç tarzında bir oyun yapmışlardı. Adamın koluna vuruyordu kolu kopuyordu falan böyle.
Bilmiyorum.
Ha, anladım.
Bilmediğim için yorum yapamayacağım.
Ya böyle uç noktada sadizm vardı. Şiddet vardı oyunda.
Mesut seviyor böyle parçalamalı
ya şey var ya adama vuruyordu havaya atıyordu. Kılıncıyla sonra gelişine vuruyordu adam bir tane ikiye bölünüp düşüyordu adam filan.
Şey gibi.
Barbar Conan'da o oyunun ismi zaten. Çılgın bir oyundu.
Bir Barbar Conan oyunumuz daha geliyor ama Barbar Conan'ı yani biraz madara etmişler diyebiliriz. Şöyle ki Barbar Conan aslında Mesut'un da söylediği gibi ve filmini izleyenlerin de bileceği
Barbar.
Gibi barbar bir adam vurduğunu indiriyor. Burada ise Minecraft dünyasına benzer bir yapıyla karşı karşıyayız. Yeni oyunumuzda arkadaşlar yeni Barbar Conan oyununda Conan Exiles isimli. Yani aslında Conan'ı sürüyorlar. Ve sürülen Conan ne yapıyor? Vahşi yaşamda hayatta kalma mücadelesi veriyor. Evini, barkını kuruyor. Doğayla mücadele ediyor. Multiplayer odaklı oluyor vesaire. Hal böyle olunca ne bileyim Ark Survival Evolved, Minecraft, H1Z1 bunlara benzer bir oyuna karşı karşıyayız. Sanki bana böyle Conan'ın adını kullanalım da bir de biz biraz yapalım öyle, gibisinden evet, bir şey çıkartmışlar gibi geldi. İlk başlangıçta PC'ye gelecekmiş. Çıkış tarihi belli değil. Daha sonra da konsollara çıkışını gerçekleştirecek. Bir diğer haberim de Hitman'dan arkadaşlar. DirectX 12 kullanacak. Vulkan API'sini de kullanacakmış etkin bir şekilde. Ve Game Developer Conference etkinliğinde de bunun üzerine bir sunum gerçekleştirecekler. Sunumlarda Hitman evreninde kullanmış oldukları envanter, etraftaki nesneleri nasıl DirectX 12 ile çalıştırdıklarına dair bir sunum yapacaklar. Biz de büyük heyecanla bekliyoruz. Hem DirectX 12 hem de Vulkan API'sini yeni nesil oyunda böyle bir sunumla görmek, nasıl çalıştığını görmek heyecan verici olacaktır diye düşünüyorum.
Ben bazı bilgiler aldım. Şöyle bir olay var. Şimdi aslında Mental'ı desteklemese bile arka tarafta Hitman'de Mental desteği olabileceği de çok fazla dillendiriliyor. Yani Mental'a DirectX 12'ye Vulkan aynı anda destek verecek falan diye. AMD diyor ki DirectX 12'ye full destek vermesini biz destekliyoruz diyor şu anda. Çok güçlü bir şekilde ve AMD tarafında çok heyecanlı bir bekleyiş var. Diyorlar ki eğer bir oyun DirectX 12'ye full destek verirse zaten rakibimiz orada yok diyorlar. Şu anda çok iddialı bir şekilde.
AMD artık DirectX 12'nin tam anlamıyla arkasında diyebiliriz o zaman.
Arkasında ve şey diyorlar yani bizim hani mesela Nvidia'da Gameworks var ya Nvidia'ya özel tamamen çalışıyor. Diyor ki DirectX 12'ye destek versin. Biz ortadayız diyor yani. Bize özel bir şeyler yazmasın diyor. Hadi full DirectX 12'ye yazsın diyor. Biz de görelim ondan sonra konuşalım diyorlar. Ben de heyecanla bekliyorum. Gerçekten Nvidia ve AMD tarafında orada fark ne olacak? Gerçekten tam DirectX 12 destekli
evet, bu oyunu. Bakalım sunumda bayağı bir zaten bilgi vereceklerdir. Nitekim sunum tamamen bunun üzerine. Hitman dünyasının DirectX 12 üzerinde renderlanması üzerine bir sunum olacak. Bekleyip göreceğiz bakalım.
Ben de baktım oyunu tam bulabilir miyim diye de bulamadım
bayağı
oyunu.
Bayağı bir Conan oyunu var.
Evet eğer arkadaşlar tam ismini biliyorlarsa sevinirim. Gerçekten uç noktadaydı.
Hangi jenerasyonda oynamıştın?
Acaba The Barbarian falan mıydı ismi? Jenerasyon dediğin aslında herhalde yani PlayStation 3, Xbox 360 zamanlarının oyunu bu. İlerleyip böyle bir çer döver gibi gidiyordun. Neyse arkadaşlarımız düzelttiler. Onlardan bekliyoruz. Burada videomuzun sonuna geldik ama bu videonun yani sonuna... Ya ben sordum kendisine ama cevap alamadım. Niye de bir koyalım mı şu dedem Mortal Kombat'a katılmış videosunu?
Aa şey kamusal mizah.
Evet kamusal mizah.
Tabii zaten sonuçta kaynak veriyoruz.
Linki de yazıyor bir şey. Tabii, kamusalsa tabii. YouTube'dan takip yani, edebilirsiniz. Ne dedem Mortal Kombat'ı bir de
daha
şey diyor
de,
ya.
Dedem Pokemon topuna.
Onu da izleyenler. Kanalda çok güzel videoları
kamusal
var
onun. Kamusal mizah evet.
Ben seviyorum yani o donuk tipiyle o komik
pozisyonları yaratması. Benim de espriye onu şeyi montajlamışlardı bir kere.
Şeyin videosunu mu?
God of War mı yok abi Gears of War. Böyle bir espri yapmıştık da orada bir arkadaş o kamusal mizahtaki bir böyle espri olmaz muhabbetine bir şeyi buluşturmuştu.
Çok güzel çalışmaları var. Biz de onu ekleyelim. Dedesi Mortal Kombat'a
götürdü. Tövbe abi Matador falan filan. Ya Matador diyeyim. Bu kadar.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Dedem askerini Konya Ereli de yapıyor benim. Bir gün komutanı tüm taburu topluyor. Arkadaşlar diyor aranızda diyor ata dönüşebilen var mı diyor. Bir kişi kaldırır diyor komutanım diyor ben sincaba dönüşebilirim olur mu? Yok diyor bana diyor ata dönüşen lazım diyor. Ya diyor aranızda diyor Kayserili de mi yok arkadaş? Dedem hemen elini kaldırıyor diyor komutanım ben Kayserili'yim diyor. Hadi dönüş ata diyor. Dedem kendini kasıyor böyle bir şey yapıyor. Dikkati dağılıyor. Yani yarı at yarı insan tövbe estağfurullah bir Montaro şeklinde kalıyor. Dedeme tezkere veriyorlar köyüne dönüyor. Ancak köyde bir dal geçmeler. Bir gün arkadaşı dedeme espri mahiyetinde şeker veriyor. Dedem alınıyor, üzülüyor. Şifte atıyor. Kavga dövüş derken orada dedemin ilkokul arkadaşı Şakir Kan. Diyor ki böyle böyle ya diyor sen diyor iş arıyor musun diyor. Ben sana diyor sigortalı bir iş vereyim. Sen diyor zaten diyor böyle hani SGK'n diyor yatmaz diyor. Sen diyor hastalansan diyor hastaneye mi gideceksin diyor. Veterinere mi gideceksin diyor. Daha o belli değil. Ben sana diyor sigortalı bir iş vereyim diyor. Benim böyle böyle ölümcü dövüşlerim var diyor. Orada diyor millet diyor dövüşürken diyor sırayla diyor. Kulede diyor benden önce sen çık diyor sen dövüş diyor. Dedem kabul ediyor. 15 yıl boyunca askeri ücretle Mortal Kombat'ta çalışıyor bende. Bir gün mavi bir kapalı arkadaş, türban gibi değil de yani kapalı, örtülü bir arkadaş dedemi aşağı aşağı X geri yapıyor. Dedemin ayağına buz atıyor. Dedemin ayağına buz atıyor. Dedemin ayağı kırılıyor. Şakir Kan bunu görüyor. Dedemi vuruyor. Çok üzülüyor. Devamlı ağlıyor, tutamıyor kendini. Bu gözükmesin diye yüzüne demir bir maske takıyor. Dedemden o günden beri haber alamıyoruz. Ancak fatality listesi var dedemin. Durur bende bu fatality listesi. Aşağı geri, aşağı geri, R2X. Üçgen kare, aşağı aşağı, aşağı aşağı. Yuvarlak, yuvarlak.